Merhabalar, ben Türkiye'nin en liste kolik sinema yazarı Umur Çağıntaş ve O Podcast'in yeni bölümünde Seda Artar'la birlikte bir kez daha huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz Sayın Artar.
Merhabalar efendim.
Nasılsınız inşallah?
Şahane, sen nasılsın?
Ben de iyiyim ama da olsun. Geçen bölüm hiç böyle dini açılış yapamamıştım. Onun açlığını hissettiğim için hemen bu bölümde şükürler,
işte.
Hamitler. Tabii. Ben de böyleyim, ne yapayım, kusura bakmayın dinleyenler. Hazır dinleyenler demişken bu arada rica ediyoruz. Spotify ve Apple Music'ten abone olmayı lütfen unutmayın. Biri sormuş Google'da var mısınız diye. Şimdilik yokuz ama bu kayıt bittikten sonra muhtemelen oraya da koyacağım podcast'ı. Haberiniz olsun. Google'u kullanan varsa oradan da bizi takipleyebilir. Hatta şey de söyleyeyim, böyle bizim bilmediğimiz ama sık kullanılan bir platform varsa ve orada olmamızı istiyorsanız, yani bana ya da Seda'ya ulaşmanız yeterli. Zaten çok kolay o işler. Hemen o platforma da bir şekilde el atarız efendim. Şimdi gelelim ödül sezonuna. Seda'cığım, senin en sevdiğin akraba düğününün adayları açıklandı.
Ya öyle bir şey vardı değil mi dedim ben de, adayların açıklanacağını o gün öğrenince. Indeed açıkladılar.
Geçen podcast'te o kadar fark etmemişim ki Altın Küre'nin yakın olduğunu, yoksa muhtemelen bahsini açardım ya.
Öte yandan niye açasın ki?
O da doğru. Şöyle bir girizgah yapacak olursak, ya ben profillerinin epey değiştiğini hissetmeye başladım. Bu uluslararası
Selin
gazeteciler...
Gürel etkisi mi diyorsun?
Evet, Selin ve Janet'in etkisi. Onlar gibi iyi sinema yazarları ve gazetecilerin gelmesiyle birlikte star fakirlikten epey sıyrılmış Altın Küre. Bildiğin neredeyse her yarışta konsensus olabilecek altılılar aday olmuş. Bu arada aday sayılarını da altıya çıkarmışlar.
Kategorilerde. Çünkü they are fucking with us, değil mi?
Evet. Ve birkaç tane de yeni kategori var. Bunlardan birisi, iki tane pardon. Bunlardan birisi stand-up komedi. Tüm Altın Küre'yi sunmuş komedyenleri aday ettikleri o kategori. Diğeri de sinematik ve gişe başarısı diye inanılmaz saçma ve gereksiz bir dal. Bir buradan başlayalım istersen Seda. Şunu soracağım sana. Çok para kazanmak ödülü hak etmek midir?
Yani en çok kazanana mı verecekler bu ödülü? Öyleyse bellidir zaten.
Yani en çok kazanan olmasa bile en çok kazananları aday ettik.
Kazananlar arasından adı... en iyi olana mı mesela?
Muhtemelen.
Yani ne diyeyim ki, bugüne kadar bu işler sanki para için yapılmıyormuş, sadece sanat için bir aradaymışız gibi davranıyorduk. Şimdi artık adı kondu gibi bir durum oldu sanki. Öyle değil mi?
Bu hep de yani. İtiraz da edemedim. Doğru bir yaklaşım. Ama ne bileyim ya. Yani bir şeyi sırf gişede başarılı oldu diye de aday etmek ve ödüllendirmek çok saçma değil mi?
Zaten ödül o değil mi? Yani gişede almışsın karşılığını işte arkadaşım. Bekleme yapma.
Evet. Evet.
Bunu da Taylor Swift'e verirlermiş mesela.
Ay. Umuyorum öyle bir şey yaşanmaz ya.
Yani aday olması alma ihtimalinin bayağı yüksek olduğunu söyletiyor bana. Ama bakalım, göreceğiz.
Kategoride bu arada Barbie, Oppenheimer ve Spider-Man gibi başka dallarda gördüğümüz yapımlar da var. Hı hı. En what the fuck'ı sanırım Super Mario filmi.
Ama gişesi çok iyi değil mi Super Mario'nun?
Evet de yani tek iyi olan şey gişesi galiba.
Ben fragman bile görmedim, yine kendime çok iyi korudum. Ama ödülü alırsa açar izlerim. Hadi bakalım Altın Küre.
Top sende Altın Küre. Peki,
hadi
bir
bakalım.
Şey söyleyeceğim. Sence kim alacak bu ödülü?
Taylor Swift alacak diyorum. Niye dinlenmiyorsun? Buyur canım. Çok pardon
Seda
Umurcuğum.
Ya. Şu an sana şey atıyorum. Trip atıyorum.
Çok pardon Umur. On Air yazmıyordu kapıda da kapı açıldı. Çok pardon.
Ha, hiç sıkıntı. Ben de bana söylüyorsun zannettim. Çok pardon Umur diye. Taylor Swift dediğin için bana pardon diyorsun zannettim.
Çok pardon Umur ama gerçeklerle yaşamalısın. Yani bu böyle. Ya bak, bu kadın geçen sene miydi? Geçen seneydi galiba. Directors with Directors'da bir yönetmenle, ismini anıp burada rencide etmeyeceğim, eşleştirildi ve sanki yönetmenmiş gibi yönetmenlik zanaatini konuştu. Sence bu ödülü almaması için bir sebep var mı?
Yani şimdi şey diye düşünmek istiyorum açıkçası. Bu ödülü seçenler de Selin Güreller, Janet Barışlar diye düşünmek istiyorum. Sevgili Selin ve Janet'e sesleniyorum. Hayır arkadaşlar, lütfen. Sakın öyle bir şey yapmayın. Ya ben Oppenheimer ya da Barbie'den birinin kazanacağını düşünüyorum.
Muhtemelen ama onlar kendi aday oldukları kategorileri alırsa burada Spider-Man'e de yer olabilir sanki.
Okey. Buna itiraz etmem. Ben Spider-Man'in ikinci filmini çok sevmiştim.
Ben ilkini izledim. İkiyi henüz izlemedim. İlki çok iyi bir filmdi bence.
Kategoride ayrıca Guardians of the Galaxy, John Wick, Mission Impossible falan da var ama sadece bu daldan konuşmuş olmayalım. Birazcık genele dönelim isterseniz. Harika bir şey oldu. Benim çok sevindiğim Seda'nın böyle dediği Past Lives 5 dalda adaylık aldı Altın Küre'den. Birazcık yani hepimizin endişesi şuydu. Sezonun çok başında gösterime girdi. Grevden önceydi. Unutuldu bilmem ne derken Altın Küre dedi ki hayır kardeşim, unutmadık. Buyurun size. Film, yönetmen, senaryo, kadın oyuncu, uluslararası film adaylığı. Ay çok mutlu oldum ben.
Yani bence de olumlu bir gelişme bu arada. Hani bu kadar merkezi ayrıcalıklı beyazları ya da işte tarihsel acıları konu almayan bir filmin bu kadar şey yapılıyor, tanınıyor olması bence de çok iyi gelişme. Özellikle yönetmen adaylığında ilk filmiyle yönetmen adaylığına erişmiş beyaz olmayan bir kadın yönetmen görmek çok benim hoşuma gitti açıkçası.
Doğru, bir de öyle bir detayımız var. Hakikaten ilk filmi Seven Song'un. Ama öyle bir film ki hiç ilk film gibi hissettirmiyor bu arada.
Evet yani çok bence. Olgun bir sinema dili var bence de.
Seni çok sevdiğin yönetmen kategorisinde her daim. Ne zaman adını ansam çok mutlu oldum. Bradley Cooper da aday olmuş bu arada.
Bradley Cooper ve botoksları.
Bradley Cooper Bey bu arada hızını alamadı biliyorsun. Actress on Actress'tan sonra Directors on Directors'a da geliyor. Ve kimle eşleştirmişler gördün mü?
Ay kiminle?
Spike Lee.
Bir şey diyeceğim. İçimden Spike Lee geçti. Demek ki görmüşüm ve gerçek olamaz demişim. Spike Lee umarım kendisine Not My Cup of Tea der filmiyle alakalı. Çok isterim gerçekten.
Ay Spike Lee'nin bir Hollywood Reporter'ın round table'ındaki bir bakışı var ya böyle bir. Kimeyi de hatırlamıyorum ama. Şeye galiba Peter Farrelly'ye galiba yine.
Olabilir. Neyse izlenecek, yapacak bir şey yok.
İzleyeceğiz. Şey çok ilgimi çekti benim. Ari Aster'la Yorgos Lanthimos. Gerçekten iki tane manyak. Şey gibi ya, Medium Memiş'le Keto'yu buluşturmuşlardı seneler evvel. Öyle bir röportaj olacak. Vallahi hatırlayanlar bilir. Gençler bizi anlamaz da Keto ile Medium Memiş'in bir araya geldiği o şahane yayın gerçekten 90'lara damgasını vurmuş. Bir saatti. Variety de oradan şey almış diye düşünüyorum ben. İlham Feyzan almış ve bu eşleştirmeyi yapmış.
Kesinlikle.
Yine çok sevindiklerimizden gidiyorum. Bu sefer dalga geçmeyerek. Alma Pöysti'nin kadın oyuncu kategorisinde adaylık almış olması.
Bir adaylık değil mi?
Evet, çok çok imza gibi, çok böyle beklenmeyen ve çok hak edilmiş. Çok çok tatlı bir adaylık.
Şahane bir adaylık. Ya işte ben böyle şeyleri daha çok görmek istiyorum. Nereye, dilekçemizi nereye veriyoruz böyle adaylıkları daha çok görmek için?
Vallahi Critics Choice'a değil o kesin. Yani.
Onlar Oscar tahmin etmekle meşgul.
Evet. Ama Altın Küre'nin bu uluslararası gazeteciler zaten öyle bir kimlikleri vardı fakat Hollywood'da olanlarla sınırlıydı. Amerika'nın dışına yayılmış olmaları herhalde onun sayesinde diye düşünmek istiyorum yani Alma Pöysti için. Çünkü Fallen Leaves öyle de büyük bir Oscar kampanyası olan bir film değil. Gerçekten değil. İzlemişler ve ona aday etmişler.
Değil ama güzel izlendi benim gördüğüm kadarıyla. Çok festivale gitti ve güzel izlendi gördüğüm kadarıyla.
Evet.
Bir sürü yıl sonu listesinde gördüm adını ben.
Devam da edecek gibi. Bu sene Fipreski'nin de Grand Prix'sini bu arada Fallen Leaves kazandı. Yakalayan izlesin efendim. Bir noktada Mubi'ye gelecek zaten.
Gelecek Ocak galiba.
Evet.
Çok kalmadı sanırım. Yani. Yakında buluşacağız kendisiyle.
Altın küre adaylarıyla ilgili dikkatimizi çeken, konuşmak istediğim başka bir şey var mı? Genel olarak.
Yani bana şey çok acayip geliyor. Televizyon kategorisindeki her şeyin çok eski, çok geçen yıl olması ve Emma Stone'un işte The Curse'le atıyorum Succession adaylıklarıyla çakışmış olması falan çok acayip geliyor. Bunu bir belirtmek isterim. Nye'de bir tek Altın Küre jürisi izlemiş diye anlıyorum. Holdovers'ın komedi kategorisinde olması, gül gül öldük gerçekten. Bundan bahsetmek istiyorum.
May December'ın da keza.
May December'la ilgili çok tartışma döndü Twitter'da. Tabii ki komedi falan diyen çok oldu. Bilmiyorum, sen sinema salonunda izlemiş bir izleyici olarak ne düşünürsün?
Ah, bunu hatırlattığın için çok teşekkür ederim öncelikle Seda'cığım. Çünkü film sinemada izlenir.
Özellikle de Todd Haynes'in filmleri, hepimiz biliyoruz ki.
Ben çok kahkaha duymadım ya salonda. Hatırlamıyorum bile hatta. Ama biraz kültürel de olabilir bu durum. Yani Amerikalı izleyicinin daha çok yakalayacağı o tabloid kültürü bizde farklı bir şekilde var. Ayer'ın bu arada hala yaşıyor olması ve adaylık alması olmasıyla alakalı olarak. Burada yaşıyor.
Enteresan, evet. Ben Affleck'i seviyorlar ya. Şeyle de aday olmamış mıydı Ben Affleck? The Town diye bir filmi vardı. Sanki oradan da adaylığı vardı Altın Küre'ye. Onun ya da birkaç oyuncusunun, şu an emin olamıyorum.
Jeremy Renner Oscar'a bile aday oldu The Town'daki rolüyle. Altın Küre'de de mutlaka aday olmuşlardır ya.
O zaman yeni şampen olarak selamlanmıştı kendisi. Şampen de kalmadı. Jeremy Renner de kalmadı. Gençler bilmez, tarihte kaçırdığınız böyle bir an var.
Hakikaten ya. Şampen'i de Jeremy Renner'ı da kaybettik.
Blake Lively ile Don Draper ne oluyor? Serena Van Der Woodson'la Don Draper'ın karşılıklı döktürdüğü bir filmdir kendisi. Kaçıranlar açsın izlesin, hiç fena da bir film değildi bence.
Ya neredeyse Scorsese Boston'da film yönetmiş gibiydi arkadaşlar.
Evet, yapay zekaya Scorsese bastığında film çekse nasıl olur deseniz herhalde buna benzer bir şey çıkardı.
Bir özet olarak şunu da söyleyeyim ben artık yarışın gerçekten Barbie ve Oppenheimer arasında geçeceğini, nihayetinde de Oscar bunlardan birisinin kazanacağına inanmış vaziyetteyim. Geçmiş olsun. Ne yazık ki böyle bir yıl. Bununla birlikte bir de The Color Purple'ın adeta görmezden gelinmiş olması, komedi müzikal kategorisinde Air'a bile yer açıp Color Purple'a yer açamamaları Oscar özelinde en iyi film tahminlerinden tamamen çıkarmamız gerektiğini kanıdıdır diye düşünüyorum. Film hiçbir şekilde çünkü ilgi görmüyor, değer görmüyor.
Olmadı gerçekten.
Evet, olmadı. İzleriz umarım bir noktada. Türkiye'de bir vizyon tarihi var ama çok geç diye hatırlıyorum. Mart falan olması lazım. Yani ulaştığımızda görüşürüz kendisiyle. Peki efendim.
Peki.
Ya şeyden, Critics Choice'dan hiç bahsetmek istemiyorum. Çok utanç
verici adayları. Oraya gitmeden adayları. Şey soracağım. Şarkı dalında kimi tarafındasın, kimi tutuyorsun? Var mı bir favori şarkı?
Dua Lipa ya da Billie Eilish.
Dua Lipa'nınki çok ömürlük bir şarkı gerçekten bence de. Ve yani duyduğun anda, bir ufacık bir melodisini duyduğun anda filme şey yapıyor seni.
Işınlanıyorsun.
Işınlanıyorsun resmen. Ben de şansının yüksek olduğunu düşünüyorum.
Ben Billie Eilish kazanacak diye düşünüyorum bu arada. Çünkü Billie birazcık oldu ya, böyle bir anti-pop prensesi gibi bir şey şu an. Ve seri bir şekilde başarıları devam ediyor. O tür hikayeleri çok sevdikleri için Billie'nin üzerine oynayacaklardır diye düşünmekteyim. Ama Dua Lipa'mız da umuyorum ki aday olur. Ya Dua Lipa böyle, o kadar seviyorum ki ben Dua'yı. Böyle, ne bileyim, bizden
nereden
biri gibi.
Nereden baksan din kardeşi tabii.
Evet ya, öyle bir şey var. Canım benim yani Dua. Yeni albüm de çıksın dinleyeyim. Houdini de çok güzel şarkı bu arada. Yaşasın Dua Lipa diyerek. Evet, Critics Choice'a girmiyoruz çünkü Oscar tahminlerinin ibaretler. Şöyle küçük küçük bu haftaki ödül başlıklarına bir değinelim. Avrupa Film Ödülleri'nin Anatomy of a Fall Show yaptı. Sandra Hüller de çok güzel bir teşekkür konuşması yapmış. Anatomy of a Fall'un başarılarıyla ilgili The Taste of Things'i yerden yere vurmasıyla ilgili, Zone of Interest karşısındaki zaferiyle ilgili neler düşünüyoruz? Ve Fransa'nın tabii Oscar'a göndermemesi.
Bunu konuşmuştuk aslında değil mi? Belki de Oscar evet. için eligible olmayabileceğini konuşmuştuk. Yani Taste of Things ben izlemedim henüz ama daha aslında gözüküyor bence de ödül yemi gibi gözüküyor. O hala şaşırtıcı bulmuyorum yani göndermemiş olmasını. Juliette Binoche falan var bir de. Yani ne yapsın adamlar? Şey, Ulusal Varlıklar Fonu tarafından korunan bir Fransız varlığı yani. Juliette Binoche var, sonunda olduğu film gönderilir. Bu kadar net. Zone of Interest bence yenilmesi yutulması zor bir film. Ha diyeceksin ki Killers of the Flower Moon'u yiyip yutuyorlar, ödül veriyorlar. Zone of Interest'e mi veremiyorlar?
Yok, demem. Demem çünkü paketler çok farklı.
Güzel, tamam, aynı yerden bakıyoruz o zaman. Bir de yani şeyle çakışması falan, bu hani İsrail-Filistin, evet, mevzuyla çakışması falan. 20 yıl sonra çok anlamlı gözükecek. Şu an filmin başına gelmiş bir kaza gibi gözüküyor. Bence tarihe geçecek olan Zone of Interest. Hani birini seçmemiz gerekirse. Böyle sinema okullarında ders diye öğretilecek falan bir film. Ama az izleyici bilecek ve izleyecek yine,
evet,
tarih boyunca. Evet. Çünkü izlemesi çok zor bir film. Ben sinemada izledim. Yani sinemada bile oturup izlemesi zor bir film.
Bence sinema salonunda izlemek daha da vurucu bir deneyim bu arada. Yani sinemada izleyenin daha iyi reaksiyon vereceği, iyi ya da kötü anlamda bir film. Çünkü salon için yapılmış bence Zone of Interest. Tamamen o içinde kaybolmak gerekiyor. O açılışı, hani, hı-hı, atlatma lüksün olmadan o seslerle birlikte, hı-hı, dinlemek zaten, hı-hı, seyir, kesinlikle, değiştiren şey. Zone of Interest ile alakalı olarak bu arada hazır da adı geçmişken Los Angeles Film Eleştirmenleri Birliği, 3 büyük Amerikalı eleştirmen grubumuzdan biri biliyorsunuz ki. Orada en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi müzik ödüllerini aldı. Bununla birlikte Los Angeles geçen sene itibariyle oyunculuk ödüllerinden cinsiyet ayrımını kaldırmıştı. Sadece başrol ve yardımcı rol olarak ödül veriyorlar. Her iki dalda da ikişer ödül veriyorlar. Ve bu sene ödül verdikleri 4 kişi de kadın.
Yay!
Nihayet ya, evet, feminizm kazandı. Erkekler bitti arkadaşlar bu ödüllerle birlikte. Konu kapanmıştır.
Ağlayarak günlüğünüze yazabilirsiniz.
Aynen öyle. Kızılcık şerbeti, alev feminizmi gibi cümlelerimizle girişimizi de yapmışken. Ya çok güzel ama Rachel McAdams, Divine Joy Randolph, Sandra Hüller, Emma Stone.
Divine Hanım da yani ne yapıyorsunuz hanımefendi?
Her şeyi alıyor Seda.
Her şeyi aldı. Her şeyi aldı.
biz görmüştük. Bunun geleceğini görmüştük. Bir sene önceki kayıtlarımıza bakın lütfen.
Dönün
pandemidekilere.
Bakın. Dönün bakın. Bir de açın High Fidelity izleyin. Neden diyorsanız şayet. Açın izleyin.
Aynen öyle.
Ve bizi High Fidelity'nin onun karakterine odaklanacağı ikinci sezondan mahrum bırakan bütün stüdyo şefleri ve kanal sahiplerinde umarım başına kötü şeyler gelir.
Allah tepelerinden baksın diyelim mi?
Diyelim. Hadi diyelim kız.
Ya Rachel McAdams'ımıza da bu arada ya rica ediyorum. Çok hak ediyor bu Oscar adaylığını. O kadar iyi ki. Lütfen. Ve hakiki bir bence... Hakiki de dediğim için birazcık utanıyorum ama ya yardımcı rol ödülü için biçilmiş kaftan bir performans ya. Uf. Bunun olması için nereye başvuruyoruz Sedacığım?
Bilmiyorum. Dilekçemizi nereye veriyorsak o şey için. Fallen Leaves'teki aktrisin adaylığı gibi, adaylıkların çoğalması için bir dilekçe hazırladım ben. Onu vereceğimiz kuruma bunu da verebiliriz diye düşünüyorum.
İsimlere vermiştik değil mi? Bunu da o zaman Nur Bilge Ceylan, Gökhan Tiryaki paket yapıyoruz. Gönderiyoruz yani. Zeynep Atakan. Kim vardı başka? Bana hakaret eden casting direktörü. Harika bilmem ne.
O olayı da... Bak işin düştü.
Ay ne düşecek Allah aşkına, berbat bir filmin yapımcılığını üstlenmiş, utanmamış da filmine kötü eleştiri çıkınca gelip Instagram'a yorum atmış. Harika hanım, kendinize gelin. Bir de o galiba oyuncu koçluğu falan yapıyormuş. Hanımefendi sizin neyinize? Başka kim vardı? Deniz Gamze Ergüven.
Hı hı.
Evet. Pınar Toprak. Bir de yeni birileri daha şey oldu bir de. Mubi'nin şeysi adam. Efe, hı-hı, bir şey.
Mubi adam.
Mubi Efe. Evet, onlara o zaman dilekçemizi gönderiyoruz. Seda Artar yine ne yapmış, çalışmış, dersine gelmiş ve Öğretmenler Odası'nı izlemiş. Nihayet Sayın Artar. Nihayet. Çok sevindim bu filmi izlemene.
Ben de çok sevindim bu filmi izlememe. Çok şahane bir film izlemiş oldum.
Buyurun övün o zaman.
Nereden başlayacağımı bilemedim. Yani bir kere kurgusu, temposu muhteşem. Hani sahneler birbirine böyle o kadar şık eklenmiş ki gerçekten filmde nefes alacak bir alan bırakmamış sana. Buna bayıldım. Yani bir korku filmi gibi kurgulamış filmi. O gerilim hiç bitmiyor. Karakterle beraber bütün okulu sırtınızda taşıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Ona bayıldım. Ama onun ötesinde aidiyet, göçmenlik, başkası olma, dışarıda kalma mevzu üzerine çok fazla beyin jimnastiği yapıyor ve yaptırıyor seyircisine. Onu çok sevdim. Ben bu sene nedense her filmde hani sonuyla hep ilgili hep itirazlarım oluyor. Bunun da sonuyla ilgili minik minik itirazlarım var. Ama ikinci film sanırım yönetmenin çok olgun, çok sıkı, bir sonraki filmini çok merak edeceğim bir iş çıkmış. Başrole ayrıca bir parantez açmak lazım. Hanımefendi, bu nasıl oyunculuktur gerçekten de? Bu nasıl bir kontrollü oyunculuktur? Yani Alfred Hitchcock görmesin, gerçekten bundan sonraki 800 filminde sizi oynatır diye düşünerekten izledim kendisini. Sen ne
ben
diyorsun?
Ben adil bir dünyada Leonie Benes'in Oscar alması gerektiğini düşünüyorum. Sandra Hüller ve Emma Stone kusura bakmasın. Bence çok iyi düşünülmüş. Böyle inanılmaz incekli. Senin de dediğin gibi nerede başlayıp nerede bittiği de çok belli bir performansı var. Ben çok beğendim filmi. Yani İlker Çatak'ı açıkçası bilmiyorum. Daha önce herhangi bir şeyini izlememiştim. Sanırım birkaç kısası da var. Ya, şimdi atıyor da olmayayım. Ama harika bir senaryo her şeyden evvel. Çok da incelikli bir yönetmenlik. Şeylere çok benziyor. Yani Fransa özellikle çok yaptı. Bu böyle okulda ve sınıfta geçen bütün sosyal sınıfların ya da işte göçmeninden orada doğmuş olanına vesaire vesaire, onlar arasındaki tansiyonla alakalı bir şeyler izledik. Ama bu film bunun üzerine bir de şunu koyuyor. Kendi içerisinde de söylediği gibi suçu kimin işlediğiyle değil, suçla ilgilenen bir film. Onun köküne gidiyor ve şey de var ya, işte kalıplaşmış, artık kök salmış iktidarlara karşı çıkarken bir yanda iktidarla ya da işte adaleti sağlayanla aynı tarafta durmak zorunda kalan, kendi vicdan muhasebesi içerisinde de bir karmaşaya uğrayan bir ana karakteri var. Onu da çok sevdim ben. Bir seyirci
evet, çok,
olarak
her şey direkt... çok muğlak. Ve şey, evet. Seni böldüm ama kendini o kadar hızlı o noktada bulabilirsin ki.
Aynen öyle.
Şeyle, baş karakterle aynı noktada bulabilirsin ki ve hani iyi bir şey yapmaya çalışırken adaletin ters tarafına düşebilirsin ki. Çok şey buldum. Göz açıcı da buldum o anlamda.
Evet, bir de şey de bir mesele ya bu. Yani aslında bu çağdaş kültürün içerisinde bunun daha çok yaşandığını düşünsek de tarih boyunca aslında olan bir şey bu. Yani iyi bir şey yapmaya çalışırken bazen ucunu göremeyen, büyük güç büyük sorumluluk getirir hikayesine kadar giden bir mesele. Çok beğendim. Böyle saat gibi de işleyen bir senaryo. Bir tane bile fazla gereksiz diyeceğimiz bir sahne yok. Bütün çocuk oyuncuları seçen her kimse, casting direktörlerinin ellerinden öpüyorum. Harika oynuyorlar. Yani zaten şey, yani dört dörtlük bir oyuncu rejisi. Ben finalini sevdim açıkçası. Yalan söylemeyeyim. Çünkü şeyden mi bahsediyoruz? Final karesinden mi, yoksa finalde olan olayların bütününden mi bahsediyoruz?
Yok, final karesinin çok güçlü bir isyan çağrısı olduğunu düşündüm. Onu sevdim.
Oraya final bile bizi onu getiren, söylüyorsun.
Evet, oraya bizi getiren bütün o gelişme, 90 dakika boyunca içinde olduğumuz mental halden çok başka bir yere savuruyor ya. Oraya daha böyle matematiksel olarak gelebilirdik sanki. Biraz son aceleye gelmiş gibi hissettirdi bana. Çünkü oraya kadar her şey çok böyle satranç gibi düşünülerek kurgulanmış belli ki. O sonunda ama tuhaf bir şekilde olaylar hızlanıyor ve hani kamera seyirciye dönüyor sanki. O yüzden birazcık şey hissettim. Aceleye gelmiş gibi hissettim.
Şuradan katılabilirim sana belki. Yani filmde mesela, film bittiğinde dahi suçlunun kim olduğunu öğrenmiyoruz. Bu muğlaklık, evet, şey, ana karakterin nerede durduğu ile ilgili de belki yapabilirdi bunu. Yani çünkü finalde daha bir netleştiriyor tavrını. Mecburen birlikte yürüdüğü insanların üzerine de kapıyı kilitliyor ve tekrardan halka uzatıyor ya elini.
Sineyi millet diyorsun.
Evet, belki daha muğlak kalabilirdi ama bir pozitif bir şey de yapması gerekiyordu. Bunu tercih etmiş. Çok da itiraz edemeyeceğim. Ben filmin müziklerini de çok beğendim bu arada. Onu da söylemem lazım. Sürekli dinliyorum. Gergin gergin sokakta yürürken falan çok güzel oluyor. Böyle metrodayken falan açıyorsun. Her şey değiştiğinde, tempo değiştiğinde başka birine odaklanıyorsun. Acaba bu mu çaldı parayı? Yoksa bu mu çaldı parayı? Öneririm, öneririm.
Öneri gibi öneri ilk burada duydunuz.
Evet, umuyorum Oscar'ın da uluslararası film kategorisinde Almanya'nın adayı olur. Şimdilik ödülü alamayacak gibi dursa da neden olmasın? Yarış uzun, vaktimiz var.
Spoiler gibi olmayacaksa hani finaldeki yaklaşımıyla da biraz Anatomy of Fall'a da yaklaşıyor ya. Orada da hani bir muğlaklıkla bitiyor film aslında. Ve seyirciyi o hani hot seat'te tutuyor, ne derler? O muğlaklıkla vedalaşmak zorundasın filmle. Çünkü diyor ki asıl mevzu o değil, ben sana başka bir şey anlatıyorum diyor iki filmde. Hani o anlamda benzişiyorlar. Bence bu daha iyi bir film. Öğretmen Odası bence daha iyi bir film Anatomy of Fall'a göre.
Ben Wonka izledim. Azıcık ucundan bir konuşmak istiyorum. Çünkü senin izlemeyeceğini düşünüyorum hiçbir şekilde. Wonka
Yani bu
için.
sene izlemem muhtemelen, hani
Evet.
çocuklu bir insan olarak hayatımın bir döneminde muhtemelen izleyeceğim ama o dönem bu dönem değil.
Timothée Chalamet bir sinema yıldızı. Bunu artık kabul etmeniz gerekiyor bu filmi izledikten sonra. Yani koca filmi tek başına sırtında mı taşımış? Evet, sırtında taşımış. Hepimizin bence bütün jenerasyonların çocukluğunda izleyip daha sonra böyle defalarca kez televizyonda karşılaştı. Ya da ne bileyim bir işte bir artık DVD satan yerler yok ama bir yerde afişini gördüğünde, kasetini gördüğünde vesaire bir hani o duygulara gittiğin, ay bunu mutlaka izlemen lazım diye yanındaki arkadaşına bilmem kime övdüğün bir film vardır. Wonka'da bence şu an çocukluğunu yaşayan jenerasyonun o filmi olacak. Noel ruhuyla dolup taşmış bir film ama içerisinde Noel ile ilgili tek bir ayrıntı yok. Yani karla mı alakalı, soğukla mı alakalı? Neden bilmiyorum. Bu holiday movie dedikleri o ruha sahip bir yapım. Bir de çok net bir antikapitalizm manifestosu gibi bir hikaye
Allah
var
Allah.
yani. Evet. Yani patron ve sermaye sahiplerine düşman bir iş. Dev bir cast var. Çoğu böyle İngiliz dizilerinden, televizyonlarından tanıdığımız isimler. Olivia Colman'ı, Sally Hawkins'i ve Hugh Grant'i görmek. Hugh Grant burada o kadar müthiş komik ki.
Ve o kadar müthiş nefret ediyor ki filmde.
Ama yani bir rol bir insana bu kadar mı yakışır? Ve artık kendi
Twilight'tan Robert Pattinson'ın nefret ettiği kadar nefret ediyor hala.
Ya kendi personasını çok yedirmiş bu karaktere ve Hugh Grant'i izlediğini unutmuyorsun. Ama bir noktada da yani çok yakıştığı için o Umpa Lumpa'ya tamam diyorsun yani hani öyle bir kaybolmuş ki nasıl anlatılabilir bilmiyorum çok beğendim. Film çatır çutur müzikal durmuyor şarkı söylemekten vazgeçmediği pek çok an var. Fakat yedirmişlerdi bir şekilde içerisine o İnsanın sinirini bozan müzikaller var ya işte ne bileyim Into the Woods'lar falan. Gerçi onlar Sondheim ama bu o hissiyata sahip değil. Yani müzikalden korkuyorum diye gitmemezlik etmeyin. Alacağı teknik adaylıklar anasının ak sütü gibi helaldir diyerek herkesi sinemaya davet edeyim. Yani sinemaya gitmek istiyorsanız 100 liranıza, 100 lira dedim Seda, 100 liraya sinema mı var?
Yok
150
yok.
liranıza değer efendim. Gidin. CKM'de
O kadar
160 galiba.
beğenmiş. O kadar beğenmiş. İnanılmaz.
Beğendim ya ne yapayım çok eğlenceliydi çok keyifliydi tam bir sinema filmi bir de yani Feel Good Movie of the Year izleyin bugün sizi övmek istiyoruz köşesinde efendim Cannes'ın jüri başkanı olarak açıklanan tazemiz cicimiz çiçeğimiz Greta Gerwig var. Öncelikle şunu soracağım. Cannes'ın jüri başkanı olması hakkında ne düşünüyorsun?
Benim ne düşündüğüm önemli değil. Bence kocası ne düşünüyor?
Tuvalete gidip ağlamış mıdır?
Bence yanında ağlamıştır. Ve
Şeydi mi
bununla
sarılarak?
önümüzdeki 20 yıl içinde bunu bir filmde izleyeceğiz yani. Çok eminim bundan.
Greta sarılıp şey demiş. Ya üzülme belki seneye de sana sorarlar.
Canım senin kabul etmeyeceğini bildikleri için bana sordular da diyebilir. Böyle sürekli bir kendini küçültme hali var ya Greta Gerwig'in. Belki öyle demiş olabilir yani. Sen kabul etmeyeceğini bildikleri için bana sordular. Böyle bir kadın Woody Allen hali var kendisinin. Bazen şey yapıyor, yorucu geliyor bana.
Hani çok, Woody Allen'la çalışmışlığı da var bu arada.
Var, aynen. Böyle bir çok fazla nörotik ve sanki o kendi kafasında o kadar kaybolmuş ki seni hiç duymayacakmış gibi. Ama öte yandan da muhteşem filmler çekiyor. Bilemiyorum yani. O da bir persona mı acaba dedirtti bana?
Bilemiyorum. Umarım değildir. Birazcık da o down to earth'lüğünden çünkü kazanıyor gibi geliyor bana. Umarım sahte değildir. Tıpkı Jennifer Lawrence gibi şeydir, içtendir.
Aynı onun gibidir tahmin ediyorum ki. Evet.
Tamamen gerçektir.
Tamamen, otantik.
Ya çok saçma sapan yorumlar okudum ben internette. İşte daha 3 film çekti, Cannes'da hiçbir filmi gösterilmedi falan filan diye. Vallahi hiç kimse kusura bakmasın.
Ağlayarak günlüklerine yazabilirler.
Kapıyı açtı. Aynen. Yani Me Too, post Me Too evresinde evet sadece ana akımda tek bir kadın yönetmene bu kadar yüklenilmesi ve bütün fırsatların ona tanınması okey. Bunu anlayabiliyorum. Buna kızılmasını anlayabiliyorum. Ama Gerwig bunu kapıyı açacak şekilde kullandı arkasından gelenlere ve stüdyolarda Gerwig'in başarısını ilham olarak alıp pek çok kadın yönetmene de fırsatlar tanımaya başladı. Ben bu açıdan yani Greta Gerwig'in önemli olduğunu ve sinema tarihinde de özellikle Hollywood'u ilgilendiren kısmında bunlara dönüldüğünde mutlaka adının anılacağını düşünüyorum. Ya Barbie'ye bayılmıyoruz ikimiz de ama Little Woman'da, Lady Bird'da, Taş gibi filmlerde Barbie'nin de elde ettiği gişe başarısı ortada. Yani biz beğenmiyoruz olsak da alıcısını buldu. Ve yani çok da kötü bir film değildi sadece.
Değil. Evet.
Evet. Biz fazla feminizm okuması yaptığımızdan, çok fazla şey izleyip tükettiğimizden belki bize çok 101 geldi. Ama belki de amacı buydu yani genel izleyici avucunun içine almak ya da Margot Robbie'nin anlayacağı bir senaryo ile çalışmak. Pardon. Margot Robbie şeydi de her bölümde değiniyoruz şu Avustralyalı Hatice'mize ya. Başka Gerwig'le ilgili Seda'cığım övgüler.
Ben aktrist olarak da severek izliyordum. Zaten hani Frances Ha gerçeği var. Ama onun öncesinde de bu Mumblecore akımından bir iki filmini izlemişliğim ve oradan adını bilmişliğim var kendisini. Çok sevimli bir yüzü var, bunu da belirtmek istiyorum. Konumuzla alakalı olmamakla birlikte. Aktrisi olsam çok isterdim Greta Gerwig beni kanatlarının altına alsın. Öyle de bir yönetmen. İşte Saoirse Ronan'la çektiği iki film umarım 22 filme evrilir. Yıllarca beraber çalışmalarını izleriz. Çünkü çok genç. Bu kadar başarılı bir yönetmen için. Bunu takdir ediyorum.
Gerçi biliyorsun Margot Robbie şey demiş. Yeni Martin Scorsese ve Robert De Niro biziz gibi bir şey demiş.
Öyle demiş evet. Buna inanmak istiyorsa inanabilir.
Tabii ki de. Killian Murphy gibi yapayım. Ha ha.
No, I don't know that reference. Ha, ha. I don't remember that reference. Onun dışında... Bir kere daha belirtmek istiyorum. Kocasının elinden tutmuş olması, ona da muhtemelen bir Oscar adaylığı getirecek olması Barbie ile. Bence eşlerin birbirini desteklemesi adına önemli, güzel bir örnek. Hemen örnek aldım. İlk fırsatta eşimin de benim yanımda Oscar adayı olabileceği bir projeyle sizlerin karşısına geleceğim. Bunun dışında... Timothée Chalamet'i de çok iyi kullanmıyor mu? Film yıldız demişken kendisine.
Evet.
Yerini gösteriyor. Filmin yıldızı bu kızlar. Sen de kenarda onlarla oynama izni almış olan şanslı ve ayrıcalıklı çocuksun. Bunu asla unutma Timothée diyor.
Tam olarak böyle. Gerçekten ya. Tam olarak böyle. Ay. Eğlendim.
Gerçek bir queen dolayısıyla hayırlı uğurlu olsun jüri başkanlığı da. Umarım jürideki herkesin ne yapması gerektiğini en doğru şekilde söylüyor olur.
Aynen öyle. Söylemesi de gerekir zaten. Hiç de kimse kusura bakmasın. Bir şey hiç merak ediyoruz. Bunu da söyleyeyim. Bu seneye mi izleyeceğiz? Sanırım seneye izleyeceğiz. Snow White'ın senaryosunu yazdı. Enteresan. Bir görelim bakalım. Oyuncu kadrosu korkunç dursa da. Ve şey çekecek. Narnia filmleri çekecek Netflix'e. Hazırız. Hazırız kraliçe. Ama tabii yani bir özlem içerisinde dolacağız. Bir Lady Bird'ümsü bir şey daha umuyorum yeri olur. Ya bir taraftan da senin de söylediğin gibi o Mumblecore'lar senaryosunu yazdı. İşte Frances Ha'lar, Mistress America. Belki de o devri kapatmıştır kendi kafasında.
Olabilir.
Yönetmemiş olsa dahi. Biz senden razıyız Greta. Git ve Cannes'da da Nuri Bilge Ceylan'ın da yeni filmi yok. Çok şanslısın bu sene. 3,5 saatlik bir şey izlemek zorunda kalmayacaksın erkekler hakkında. Dilediğin gibi takıl kraliçe ya. Bekliyoruz.
Ha, şunu da söylemek lazım herhalde. Mesela Barbie için yaptığı ilham listesi işte Letterboxd'dan da paylaşıldı. Bütün oyuncular o filmlerden bahsediyorlar falan. Sinema okur yazarlığı çok derin bir yönetmen aslında. O yüzden de bana şey komik geliyor. Sadece 3 filmiyle işte şey yapıldı. 3 filmiyle tanıyoruz denmesi komik geliyor. Evet ama yani bir bak kadın nelerden beslenmiş de bugüne kadar gelmiş.
Ya şeye de baktım ben. Tarantino birisi düşürmüş önüme. Tarantino'dan bir yaş küçükmüş galiba şu an. Yani Tarantino da Cannes'ın jüri başkanı olduğunda 41 yaşındaymış. Greta 40 yaşında mı ne? Öyle bir hikaye.
Hı hı.
Yani işte bunların saçma sapan. Çünkü biliyorsun Tarantino hak etti. Gerwig hak etmedi. Eminim Tarantino'da 3 filmi falan vardı o tarihe kadar. Ama kıyas kabul etmez Seda abi. Pulp Fiction. Pulp Fiction'ı ben sevmediğimi daha önce söylemiş miyim podcast'ta?
Konuşmamıştık. Ben severim. Bir şey diyemeyeceğim.
Ben sevmem. Hiç de şey değil. Sevmiyorum. Yıldızını 1'e düşüreceğim şimdi Letterboxd'da. Sinirlendim. Boş Tarantino sinirlenmiş. Neyse. Bir gün Tarantino'yu da ağırlar, yerden yere vururuz inşallah.
Ay, evet diyerek... eminim malzeme verecektir. 3 vakta malzeme verecektir kendisi.
Vermemiş de değil biliyorsun. İsa'yı şeyine gitti ya geçen gün.
Evet. Sana kaldı çünkü. Yani Tarantino'yu görüp de motive olacak asker de ne bileyim.
Bir de beyefendi yani 20'lerin başındaki hiç kimse sizi tanımıyor artık. Siz bizim jenerasyonun yönetmenisiniz. Tarantino ve Tim Burton. Bir oturun oturduğunuz yerde.
Ama Tim Burton ikinci baharını yaşıyor biliyorsun.
Bizde değil yani o eşle alakalı eş durumundan Monica Bellucci ile yaşıyor.
İnanılmaz değil mi ama? İnanılmaz değil mi?
Sinir bozucu bir inanılmazlık. Birazcık şey gibi Metin Hara Adriana Lima durumu gibi.
O, şey, o da inanamıyor zaten ya yani o kadar belli ki.
Ay. Monica Bellucci'nin de bu arada eş seçimleri. Sen Vincent Cassel'den nerelere? Neyse. Bir tipi de yok hanımefendinin. Ama hakkıdır ya. Hayat. Çok da güzel kadın. Ne istese
yapsın. Çok da güzel kadın. Çok da çekti o Vincent Cassel'den.
O da var. O da var.
Vincent Cassel.
Vincent.
Dolayısıyla o da bir kraliçedir ve istediğini yapmakta hürdür diyorum.
Evet. Biz bütün kadınların eş seçimlerinin yanındayız. Serenay Sarıkaya istediğini yap kardeşim. Hande yap Erçel. Kardeşim. Git yani hiç Sabancı bitince Koçları da dene. Hakkındır. Ben olsam ben de çıkardım. Hiç sıkıntı değil. Devam buradan. Ben hepsini destekliyorum. Başka aklıma gelmedi. Dating hayatı çok konuşulan kim? Gülben Ergen vardı bizim zamanımızda ama.
Her şeyden önce bir anne kendisi biliyorsun.
Evet tek adamla hayat mı geçer Gülben? Neyse. Evet, biz o zaman yavaştan dağılalım. Buradan çıkıp The Crown'un yeni bölümlerini izleyeceğiz. Geldi biliyorsun bugün.
Bugün mü geldi? Evet. Bugün.
Ben bu podcast'i Cuma yayınlayacağım muhtemelen. Siz bunu dinlerken efendim, Bia'de Arjantin'in Oscar adayı gelmiş olacak. Netflix'e de Chicken Run'ın yeni filmi gelmiş olacak.
Tercihinizi doğru yapacağınızdan yani. Eminim. Şey mi koysan, anket mi koysan tercihinizi doğru yapacağınızdan eminim deyip
hangisini tercih etsin?
Evet.
Tamam. Spotify'a anket koyabiliyoruz artık. Koyayım.
Spotify. Ben Twitter'ı kastetmiştim ama Spotify'da olur.
Koyayım. Spotify'a koyayım. Hatta geçen bir kere bir deneyim oluyor mu diye yaptım. Sonra sonuçlarını açıklamadım. Sizce Banning mi, Jodie Foster mı daha yakın Oscar aday olmaya diye. Jodie Foster demiş dinleyicimiz. Bakalım. Bunu da soralım bakalım dinleyicimize. Spotify'da anketimize de cevap vermeyi unutmayın efendim Spotify'dan bizi dinleyenler. Evet. Dağılıyoruz. Tamam mıyız?
Sanki. Evet. Teşekkür tamam. Ediyorum. Çok iyi vakit geçirdim.
Ben de efendim. Bizi buraya kadar dinlediğiniz için de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Apple Music, Spotify ve diğer adreslerden lütfen bize abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.